Ayrım 12, sayfa 517. Üçüncü günün sabahı sesi artık zor anlaşılan bir mırıltı haline dönüşmüştü. Ve nabız o kadar zayıflamıştı ki ölümünün yakın olduğu sanılabilirdi. Bu haber şehre yayılınca korku ve pişmanlık da Kalküta'yı sarıverdi. Bütün Hindistan Mahatma'nın sağlık haberlerini izliyordu. İşte tam bu sırada beklenen mucize oldu. Hindistan'ın diğer şehirleri kendilerini korkunç bir vahşet bunalımına kaptırmış olsa bile bütün şehirlerden daha isyancı ve asi olan Kalküta'ya düşüyordu bir heyecan ve cömertlik kasırgası estirmek. Mohandas Gandhi'nin bitkin vücudu son soluklarıyla direnirken uslanmaz şehirde kurtarıcısını hayata kavuşturmak için birden bir sevgi ve kardeşlik rüzgarı esiverdi. Karışık Müslüman ve Hindu toplulukları düzeni ve sükuneti sağlamak için cinayet salgınının en yaygın olduğu gecekondu semtlerine dağıldılar. Kalküta'da yeni bir rüzgarın esmeye başladığının kesin kanıtı öğlene doğru şehrin merkezinden 27 Goondalık bir grup Haydari Malikanesi'nin kapısını çalınca ortaya çıktı. Başları önde sesleri pişmanlıkla titreyerek cinayetlerini kabul ettiler. Gandhi'den af dilediler ve oruçtan vazgeçmesi için yakardılar. Birkaç saat sonra en ünlü çete reislerinden biri benzer pişmanlık dileğiyle çıka geldi. Belyakhata yolundaki Gandhi'yi oruca başlatan kasaplığın sorumlusu Goonda çetesi de gelmekte gecikmedi. Suçlarını itiraf ettikten sonra çete reisi Mahatma'ya şöyle dedi. Kendinizi kurban etmenize son vermek şartıyla neşeyle dilediğiniz cezayı çekmeye hazırız. İşlendiklerini ispatlamak için de dotilerinin yenlerini açıp Gandhi'nin ayakları dibine bir sürü bıçak, hançer, pala, tabanca, bazılarının uçları hala kanlı kaplan dişlerini bıraktılar. Gandhi onlara güvenini göstermek için şöyle dedi. Vereceğim tek ceza sizleri çok kötülük ettiğiniz Müslüman mahallelerine gönderip buraların korunmasını istemek olacak. Bütün bir akşam akın akın ziyaretçi Mahatma'nın başucuna geldi. Valinin yazılı mesajında şehirde sükunetin sağlandığı bildiriliyordu. Goonda çetelerinin birden bırakmaya karar verdikleri el bombaları, otomatik silahlar, tabancalar ve bıçaklarla dolu bir kamyon Haydari Malikanesi'nin demir parmaklıkları önüne getirildi. Hindu, Sih ve Müslüman toplumlarının ileri gelenleri şehirde din düşmanlığı kasırgasının yeniden esmemesi için ölünceye dek mücadele etmek üzere ortak bir bildiri yayınladılar. 4 Eylül 1947 günü akşamı saat 9.15'te Gandhi birkaç damla portakal suyu içerek 73 saatlik açlık grevine son verdi. Ama buna karar vermeden önce sedirin karşısına gelen çeşitli toplulukların temsilcilerine bir uyarıda bulunmuştu. Kalküta bugün bütün Hindistan'da barışın sağlanmasının anahtarını elinde tutuyor dedi onlara. Burada cereyan edecek en ufak bir olay başka yerlerde akla hayale gelmeyecek misillemelere sebep olabilir. Bütün dünya alevler içinde kalsa bile sizler Kalküta'nın yangının dışında kalması için çaba göstermelisiniz. Adamlar da verdikleri sözü tutacaklardı. Kalküta mucizesi bu sefer sürekli olacak ve henüz Pencab'ın yaslı ovalarında, kuzeybatıdaki sınır eyaletinde, Karaşi'de, Lucknow'da ve Yeni Delhi'de beterin beteri patlak vermediği halde Kalküta'da barış sağlanacaktı. Hindistan'ın en dik kafalı ve kan dökücü şehri verdiği sözü tutmayı bilecek, barışı sağlamak için hayatını tehlikeye atmaktan çekinmeyen yaşlı adama sadık kalacaktı. Gandhi'nin sağlığında din düşmanlığı yüzünden bir daha Kalküta sokakları kana bulanmayacaktı. Gandhi pek çok başarılar sağlamıştır diyecekti eski dostu Rajagopalachari. Ama hiçbiri, hatta bağımsızlık bile Kalküta'daki belaya karşı kazandığı zaferden daha görkemli sayılamaz. Övgülerin hiçbiri yine de eski savaşçıyı etkilemeyecekti. Ben yarından itibaren yalnız Pencab'ı düşünüyorum demekle yetinecekti o. Gandhi hiçbir zaman Pencab'a kadar gidemeyecekti. Yeni bir şiddet patlaması yarı yolda gezisini yarım bıraktırdı. Bu seferki olay Hindistan'ın yönetildiği can alıcı merkezde ölen imparatorluğun kibirli ve yapay başkenti Yeni Delhi'de patlak verdi. Türlü gösterişe ve şenliklere sahne olan şehir, dev bir kırtasiyeci ordusunun tapınağı, şiddet zehrinin etkisinden yakasını kurtaramayacaktı. Pencap'ın eşiğinde kurulan, bir zamanlar Moğol cihangirlerinin şatosu olan Yeni Delhi, 1947'de çeşitli yönlerden tam bir Müslüman şehriydi. Hizmetkarların çoğu tonga sürücüleri, sebze ve meyve satan seyyar satıcılar, pazar esnafı hep Müslümandı. Çevredeki kırsal yerleşme yerlerinin güvensizliği, ayrıca binlerce Müslümanın şehrin sokaklarına sığınmasına sebep olmuştu. Sih ve Hindu göçmenlerin anlattıklarıyla tahrik olan, başkentlerinde kaynaşan bir sürü Müslüman yüzünden öfkelenen Akali tarikatına bağlı Sihlerle RSSS'nin aşırı Hinduları 3 Eylül günü bir şiddet rüzgarı estirmeye başladılar. Her şey merkez garındaki Müslüman hamalların katledilmesiyle başladı. Bundan birkaç dakika sonra Fransız gazeteci Max Olivier Lacan, Yeni Delhi'nin ticaret merkezi Connaught Circus'a varınca bir sürü cesedin üzerinden geçtikten sonra kalabalık bir Hindu topluluğunun Müslümanların dükkanlarını yağma ettiklerini, sahiplerini öldürdüklerini gördü. Başların üzerinde Kongre Partisi'nin beyaz başlığını fark etti ve tanıdık bir simanın latisini döndürüp durduğunu, göstericilere bağırdığını ve sopasını salladığını, kayıtsız duran polisleri gayrete getirmeye çalıştığını gördü. Bu Hindistan Başbakanı Jawaharlal Nehru idi. Mavi sarıklı Sih komandolarıyla alınlarına beyaz bir bant sarılı RSSS'li Hindu fanatikleri için bu saldırılar genel bir eylemin işaretçisi oldu. Eski Delhi'nin Green Market, yani Yeşil Pazarı'nı ateşe verdiler. Burada 100 kadar Müslümanın dükkanı vardı. Lodi Koloni'de Cihangir Humayun'un mermer kubbeli anıt kabrinin yanı başındaki mahalleye dalan Sihler, Müslüman memurların villalarını basıp kimi buldularsa katlettiler. Öğle üzere İngiltere'nin Pax Britannica'yı bütün yarımadaya egemen kıldıkları binanın çevresindeki çimlerde katliam kurbanlarının cesetleri yatıyordu. O akşam Belçika konsolosu şehre yemeğe inerken yol üstünde 17 ceset saydı. Sihler eski şehrin karanlık ve dar sokaklarında kol geziyor, kurbanlarını Allahu Ekber sesleriyle dışarı çekiyorlardı. Bu çağrıya kanmak bahtsızlığına uğrayan Müslümanın kafası bir pala darbesiyle uçuruveriliyordu. RSS'nin militanları burkasına sarılmış bir Müslüman kadını ele geçirdiler. Üzerine benzin döküp Nehru'nun York yolu üzerindeki ikametgahının kapısı önünde yaktılar. Böylece başbakanın Hintli Müslümanları korumak için gösterdiği çabaları protesto ediyorlardı. Birkaç gün içinde Nehru'nun bahçesi bir Gurkha Birliği tarafından korunan gerçek bir mülteci kampına dönüşüvermişti. Sihli haberciler tarafından Müslüman saklayan ve barındıran bütün evlerin insafsızca kundaklanacağının duyurulması üzerine yüzlerce Hindu, Sih, hatta Hristiyan ve Parsi aile sadık uşaklarını kapı dışarı etti. Böylece hepsini Sihlerin kirpanlarına kurban verdiler. Ya da ayaküstü hazırlanan mülteci kamplarına doğru çılgınca bir firara zorladılar. Bu canavarlık salgınından tek yararlananlar, Müslüman sürücüleri öldürülen ya da kaçan tongaların sıskası çıkmış beygirleri oldu. Arabalarından kurtulan hayvanlar, özgürlüklerini kutsal ineklerle birlikte Hindistan'ın eski efendilerinin nefis çimlerini otlayarak kutladılar. Yeni Delhi'yi altüst eden kargaşalık yalnız bir şehri değil, bütün Hindistan'ı tehdit ediyordu. Çünkü yarımadanın tamamında ölçülemeyecek sonuçlar başkentte düzenin tam olarak çökmesine sebep olabilirdi. Polis kadrosundaki Müslümanlar polisin yarısından fazlası görevlerini terk etmişti. Silahlı kuvvetlerin mevcudu ancak 900 kişiydi. Kamu hizmetleri felce uğramış, hatta Nehru'nun sekreteri başbakanın mektuplarını bizzat götürüp dağıtmak zorunda kalmıştı. 4 Eylül akşamı eski Hindistan ordusunun albaylarından biri durumu kendince özetlemek zorunda kaldı. Silah tarrakalarını dinlerken yıllarca Afganistan sınırında çeşitli baskınlara katılan M.S. Chopra şöyle düşündü. Bugün sınır burada, Yeni Delhi'de bulunuyor. Yeni Delhi'ye gelişinden beri geçen 6 aydan sonra Louis Mountbatten artık bir parça dinlenecek zaman bulabilecekti. Bağımsızlığın ilanı omuzlarından ağır bir yükün kalkmasına yaramıştı. Dün dünyanın en kudretli adamlarından biriyken bugün sadece sembolik bir göreve sahipti. Pencap'ı altüst eden şiddet eylemleri kendisini çok üzüyordu ama genel vali olarak hiçbir müdahale yetkisi yoktu. Bu görev şimdi Hintli yöneticilere düşüyordu. işlerine karışmaya hiç niyetli olmadığını iyice göstermek için ölen imparatorluğun cennet misali tanrılar yuvasına Simla'ya çekilmek üzere sessizce başkentten kaybolmuştu. Aşağıdaki yaylaları kasıp kavuran kasırga ise garip ve büyüleyici şehri kapsamamaya devam ediyordu. Çiriş otlarıyla ağaç gibi çalılar, görkemli çamların ve deodar sedirlerini sıralandığı yerlerin altında çiçek açmıştı. Himalaya'nın karlı tepeleri ise bu yaz göğünün billur görüntüsü içinde ışıldar gibiydi. Renkli Gayati Tiyatro'da Jane Steps Out şu 60 yıl önce imparatorluğun yazlık sarayında geçirdiği günlerde Kipling'i büyüleyen amatör gösterilerden biri oynuyordu. 4 Eylül Perşembe günü akşam saat 10'a doğru telefonu çaldığı zaman eski Hindistan Kral Naibi Simla'da Pencab'ı kasıp kavuran faciadan çok uzak bir alemde yaşıyordu. Ruin kıyılarında ailesinin soy ağacı üzerindeki dalları tamamlamakla meşguldü ve bu nedenle Almanya'da Hesse, Prusya ve gözde dinlenme yeri Saxe-Coburg eyaletlerinde dolaşıyordu. Kendisini arayan V.P. Menon'du. Hindistan'da görüşleri ve öğütleri Mountbatten için geçerli olan ve Simla'da aynı dekor içinde taksim planını yeniden düzenleyen bu Hintliden bir başkası yoktu. "Ekselans, acele Yeni Delhi'ye dönmeniz gerekiyor," dedi sadece Menon. "Ama daha yeni geldim oradan," dedi hayretle Mountbatten. "Eğer hükümetin bana imzalatacağı belgeler varsa buraya göndersin yeter." "Mesele o değil," diye açıkladı Menon. "Ekselansları şehirden ayrıldıklarından beri durum ciddi surette bozuldu. Kargaşalıklar Yeni Delhi'ye de sıçradı. Bu işin nereye kadar varacağını kestiremiyoruz. Başbakan ve İçişleri Bakanı çok endişeli. Sizin geri dönmenizin şart olduğunu düşünüyorlar." "Peki ama niçin?" diye sordu Mountbatten. "Yardımınıza ihtiyaçları var." "Benden istediklerinin bu olacağına inanamam," dedi Mountbatten. "Bağımsızlıklarına henüz yeni kavuştular ve eminim dileyecekleri en son şey sembolik bir devlet başkanının gelip işlerini burnunu sokmasıdır. Dönem için hiçbir gerek yok bence." "Pekala, bunu kendilerine söylerim. Ama sonradan fikir değiştirmeniz hiçbir işe yaramayacaktır. Eğer 24 saat içinde dönmezseniz sonra boşuna zahmet etmeyin hiç. Çünkü Hindistan'ı yitirmiş olacağız." Uzun ve ağır bir sessizlik oldu. En sonunda Mountbatten bozdu bunu. Peki kazandınız. Hemen uçağımı hazırlatıyorum." 6 Eylül 1947 Cumartesi günü Yeni Delhi'de Louis Mountbatten'ın çalışma odasında yapılan toplantı çeyrek yüzyıl boyunca sır olarak kaldı. Bu toplantı sırasında alınan kararlar açıklanmış olsaydı, çok geçmeden dünya çapında bir üne kavuşacak olan Hintli devlet adamının ve liderinin siyasal hayatı herhalde biterdi. Toplantıya 3 kişi katılıyordu. Mountbatten, Nehru ve Vallabhbhai Patel. İki Hintli liderin de yüzleri asıklı ve bitkin görünüyorlardı. Cezalandırılan iki öğrenciyi hatırlatıyorlardı. Göç akıllarından geçiremedikleri boyutlara erişmişti. Pencab'daki olayları bastırmak olanağı tamamen kaybolmuştu ve kargaşalık şimdi de başkente sıçramak üzereydi. "Ne yapacağımızı bilemiyoruz," diye kabul etti Nehru. "Her şeyi ele almalısınız," dedi Mountbatten. "Ama nasıl becereceğiz bunu?" diye alçak gönüllülükle sordu Nehru. "Hiçbir tecrübemiz yok. Hayatımızın en güzel yıllarını cezaevlerinizde geçirdik. Kışkırtıcılığı iyi biliyoruz ama yönetmeyi değil. Normal koşullar altında bile iyi öğütlenmiş bir hükümeti yönetmekte güçlük çekebilirdik. Kamu düzeninin yıkılışına nasıl karşı çıkabiliriz ki?" Nehru bunun üzerine adeta inanılmaz bir talebi dile getirdi. Hayatını bağımsızlığa adayan onun gibi gururlu bir Hintlinin böyle bir karara varması hem duygularının soyluluğunu hem de durumun ciddiyetini kanıtlamaktaydı. Mountbatten'ın örgütleme ve çabuk karar alma yeteneklerine öteden beri hayrandı. Hindistan'ın bugün bu yeteneklere ihtiyacı olduğunu hissediyordu ve kibri, gururu nedeniyle onu bunlardan yoksun bırakmayacak kadar cömert yürekliydi. "Siz savaşın en büyük kumandanlıklarından birini işgal ederken biz İngiliz cezaevlerindeydik," diye aldı sözü. "Siz eşsiz bir yöneticisiniz. Milyonlarca insana komuta ettiniz. Sizin sömürgeciliğin bize çok gördüğü tecrübeniz ve bilginiz var. Siz İngilizler yakanızı bu ülkeden kurtarıp elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidemezsiniz. Çünkü bütün yaşamımız boyunca bizimle beraber oldunuz. Şu anda tehlikedeyiz ve yardımınıza ihtiyacımız var. Ülkenin yönetimini yeniden ele almayı kabul edecek misiniz?" Evet diye onu destekledi Nehru'nun gerçekçi eski dostu Patel de. Nehru haklı, kabul etmek zorundasınız. Mountbatten boğulur gibi oldu. Tanrım, ülkenizi size henüz yeni iade ettim. Siz de kalkmış onu geri almamı istiyorsunuz benden. Anlayışlı olmanız için yalvarıyoruz diye ısrar etti Nehru. Bunu yapmalısınız. Bütün kararlarınıza saygılı olacağımıza söz veriyoruz. Ama akıl alır şey değil bu. Eğer iktidarın çarkını bana teslim ettiğinizi biri öğrenecek olursa siyasal hayatını sona erer. En sonunda özgürlüklerine kavuşan Hintliler son kral naibini yeniden tahta çıkmaya mı davet ediyorlar? Farkında mısınız bunun? Gerçekten olanaksız bir şey bu. Elbette dönüşünüzü maskelemek için bir yol bulmak gerek diye onayladı Nehru. Ama kaçınılmaz bir şey var. O da siz olmadan bu işin içinden çıkamayacağımız. Mountbatten bir süre düşünür gibi oldu. Meydan okumaktan hoşlanırdı ama bu kadarı gerçekten fazlaydı. Her şeye rağmen Hindistan'ı seviyordu. Nehru'ya saygısı büyüktü ve böyle bir isteği reddedemeyecek derecede sorumluluk duygusuna sahipti. Anlaşıldı diye yeniden kaptan köprüsüne çıkan bir amiral edasıyla bağırdı. Sorumluluğu alıyorum. Yalnız bir noktada anlaşmalıyız. Hiç kimsenin bundan haberi olmayacak. Kimse beni arattığınızı öğrenmeyecek. Siz sadece benden hükümet çerçevesi içinde acil bir komite kurmamı isteyeceksiniz. Anlaştık diye cevap verdi Nehru ile Patel. Ondan sonra bu komitenin başkanlığını kabul etmemi önereceksiniz bana. Elbette diye onayladı. Mountbatten'ın işleri bu kadar çabuk işler hale getirmesi karşısında afallayan iki Hintli. Acil durum komitesi bizzat benim seçeceğim kişilerden kurulu olacak. Yani bütün hükümeti kapsamayacak mı diye hayretle sordu Nehru. Özellikle hayır diye kızdı Mountbatten. Aksi halde felaket olur. Gerçekten ipleri elinde tutan adamları istiyorum ben. Sivil havacılık müdürü, demir yolları müdürü, sağlık hizmetleri müdürü gibi. Karım da Kızıl Aç'ın yardımlarını örgütlemeyi üzerine alır. Toplantının tutanakları her toplantının sonunda rahatlıkla ele alınacak biçimde olsun diye bir İngiliz Steno ekibi tarafından tutulacak. Gerçekten bunları yapmaya çağırıyor musunuz beni? Derhal davet ediyoruz diye birlikte cevap verdiler Nehru ile Patel. Toplantılar sırasında diye devam etti Mahmet'in, siz Nehru başbakan olarak sağımda ve siz Patel İçişleri Bakanı olarak solumda oturacaksınız. Size danışmayı ihmal etmeyeceğim ama önerdiklerimi tartışmamanızı istiyorum sizlerden. Vaktimiz yok. Ben Sayın Başbakan'ın böyle davranmamı istediğini anlıyorum diyeceğim. Siz de elbette rica ederim diye cevap vereceksiniz, o kadar. Ama acaba biz de ifade etmek istesek diye bir zemin yokladı Patel. İşleri geciktirebilecek hiçbir şey olmamalı diye sözünü yarıda kesti Mountbatten. Ülkeyi yönetmemi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Üçü birlikte bu sefer acil durum komitesine kimlerin gireceğini saptamaya başladılar. Beyler diye özetledi Mountbatten. İlk toplantımızı hemen bugün öğleden sonra saat 5'te yapacağız. Hindistan'ın en sonunda bağımsızlığına kavuşması için 30 yıl süren bir mücadele, gösteriler, sessiz hartallar, İngiliz kumaşlarının parça parça edilmesi için neşeli ateşler yakılması gerekmişti. 20 gün sonra da Hindistan yine bir İngiliz tarafından yönetiliyordu.